Merhabalar, Film Hafızası'nın sunduğu podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Film Hafızası ekibinden Hilal. Bu bölümde ekip arkadaşlarım Nazlı, Tuğba ve Günsu ile birlikte bu yıl 30. kez gerçekleşen Adana Altın Koza Film Festivali'ni konuşuyoruz. Bu yıl da festivalin sosyal medya sponsorluğunu üstlendik, festivali yerinde takip ettik. Oldukça keyifli bir haftayı geride bıraktık ve çok güzel filmler izledik. Şimdi bu bölümde bunları konuşacağız. Sizler neler söylemek istersiniz kızlar? Nasıl geçti festival?
Herkese merhaba öncelikle. Ben de Nazlı. Hilal'e bu girizgah için teşekkür ediyorum. Ben de hızlıca, çok kısaca festival haftasından bahsedeyim istiyorum. Şimdi öncelikle biz Film Hafızası olarak Adana'da olmak, işte bu ekiple birlikte film gösterimlerinden galalara, böyle röportajlardan partilere koşturmak, bunlar kendi adıma çok keyifliydi. Her yıl da aynı şeyi söylüyorum ben biraz ama yani Altın Koza Film Festivali'nin yeri bende çok ayrı. İşte Adana'da doğup büyümüş biri olarak da benim çocukluğum, böyle ortaokul, lise yıllarım bu festivalin içinde geçti. Ve her yılda Eylül ayını hep aynı heyecanla beklememe vesile oldu biraz. Şimdi son birkaç yıldır da görevli olarak burada bulunabilmek gerçekten çok büyük ayrıcalık diye düşünüyorum. Bu yıl ulusal filmlerin sayısı çok fazlaydı. Ben şahsen uluslararası film izlemeye hiç vakit bulamadım. Geçen sene böyle değildi. Ne diyebilirim? İşte her zamanki gibi böyle çok az uyuduğumuz, sabahları koştura koştura, röportajlara, film seanslarına gittiğimiz, gecenin bir yarısı partilerden dönüp ertesi gün aynı tempoyla işte festivali yakalamaya, çalışmaya devam ettiğimiz bir süreçti. Yorucu ama çok eğlenceli bir haftayı geride bıraktık. Festival ekibine de ayrıca teşekkür etmek lazım. Bizi hakikaten mükemmel bir şekilde ağırladılar. Daha iyisi de olmazdı diye düşünüyorum. Bu şekilde.
Selamlar, ben de Tuğba. Ya benim için de aslında Adanalı değilim ama Adana Film Festivali'nin şöyle bir önemi var. Aslında ilk gittiğim, yani İstanbul dışında ilk gidip katıldığım festival Adana Film Festivali'ydi. 7-8 yıl önce, belki 10 yıl önce, tam hatırlamıyorum. O günden beri de hani bende Adana Film Festivali'ne gitmek çok önemlidir. Çok gittim ama son 2 yıldan beri canım ekibim Film Hafızası'yla gidiyorum. Bu çok bambaşka bir deneyim oldu benim için. 2 yıldan beri 5 kişilik bir ekip olarak gidiyoruz ve ekip olarak festivale katılmanın apayrı bir anlamı var. Gerçekten de festival, film festivali film izlemek değil sadece. Açılışından kapanışına, özel etkinliklerinden partilerine, film ekipleriyle ve yönetmenlerle yapılan röportajlarına kadar dolu dolu, her anı farklı bir tat veren bir deneyim aslında. Biz de bunu çok hani hissederek yaşadık gerçekten. Ben bu yıl film festivalinde bayağı sınırları aştım diyebilirim. Çoğu gün 2 saat uyku ve ertesi gün içilen 4-5 kahveyle festivali bitirdim ama hiçbir zaman hiçbir filmde uyumamayı başardım. Burada kendimi de tebrik ediyorum. Güzeldi. 30. yılına yarışır. Cumhuriyet'in 100. yılı, festivalin 30. yılına yarışır. Güzel bir festival geçirdik. Umarım seneye de aynı şekilde güzel bir festival geçiririz.
Merhabalar, Günsu ben de. Altın Koza benim de İstanbul dışındaki katıldığım ilk festivaldi ve uzun süredir de takip ettiğim gelen filmleri ayrı, ödüllerini ayrı ve Türkiye için de çok kıymet verdiğim festivallerden biriydi. Bu sene böyle bir ekiple ilk defa festivalde olmak benim için çok çok güzel bir deneyimdi. Her şeye birlikte koştuğumuz böyle o festival ekip ruhunu çok hissettim ben de. Ve geçen yıl aranızda olmayan tek kişi olarak da bana gösterdiğin samimiyetten ötürü de ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
Ya biz teşekkür ederiz.
Gerçekten kendimi çok iyi hissettim bütün festival boyunca. Yani uykusuzluk çekmek, yorgunluk, onların hepsi çok tatlı geldi bana. Ben de ulusal ve uluslararası çok fazla film izledim. Çoğundan da mutlulukla çıktım. İlk deneyimim olarak da hep daha bir özel hatırlayacağım 30. Altın Koza'yı. Tüm festival ekibinde bizi çok iyi ağırladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum.
çok tatlı bir yorgunluktu gerçekten. Çok da mükemmel bir program vardı. Şimdi gelelim programın, yani zaten çok oldukça zengin bir program vardı. Mükemmel bir akışı takip ettik. İlk önce programın yıldızı diyelim, Türkiye premierini Altın Koza'da biliyorsunuz Nuri Bilge Ceylan imzalı Kurotlar Üstüne yaptı. Ondan bahsedelim istiyorum. Hepimizin heyecanla beklediği bir şeydi bu. Cannes'da Merve Dizdar en iyi kadın oyuncu ödülü aldıktan sonra bekliyorduk büyük bir heyecanla ve Altın Koza'da gerçekleşti Türkiye premieri. Ben açık konuşayım, pek Nuri Bilge Ceylan fanı değilim. Hatta bunu söylediğim zaman nasıl ya, gerçekten mi nidalarıyla karşılanıyorum. Hatta böyle hani aforoz edildiğim bile oldu yani bazı sinefil camialardan. Hani diyorum yani ben fanı değilim sadece ama... filmi Adana'da hem de Türkiye premierinde izlemek gerçekten mükemmel bir deneyimdi. 197 dakika hiç gözümü kırpmadan takip edebildim ve bayağı aktı gitti. Hiç kendimden böyle bir performans beklemiyordum. Hem de hani bahsettiğimiz o yorgunluğun, koşturmacanın arasında bayağı güzel aktı gitti. Yani çok beğendim. Bu kadar etkileneceğimi ben de beklemiyordum. O Deniz Celiloğlu'nun yarattığı karakter yani böyle içime içime işledi böyle ve o sinirimi ve dikkatimi çok diri tuttu gerçekten. Yani onun o böyle her şeyi kendine hak gören, işine nasıl geliyorsa öyle yontan o böyle sinir bozucu hali o kadar gerçek ve o kadar sinir bozucuydu ki böyle hani gıcık olmayla alay edercesine gülme arasında gittim geldim. Çok hoşuma gitti bu yönden. Yani şimdi uzun uzadıya böyle tabii ki Nuri Bilge Ceylan sineması analiz edecek değilim tabii ki de. İlk izlenimlerim olarak bunlardı diyeyim. Sözü size bırakayım.
Ben de açıkçası bir Nuri Bilge filminin premierini Adana'da bir festivalde izleyebildiğimiz için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ve şunun da biraz altını çizmekte fayda var galiba. Altın Koza normalde filmlerin tamamen ücretsiz olarak gösterildiği bir festival ama Kuru Otlar Üstüne için ihtiyaç haritasıyla birlikte bir işbirliğine giriyorlar. Ve biletleri de aslında görece böyle pahalı sayılabilecek bir fiyattan satışa sundular. Bu satışlardan elde edilen geliri de ihtiyaç haritası aracılığıyla deprem bölgesine ileteceklerdi. Çok yoğun bir ilgi vardı filme. Öncelikle bunu söylemek lazım. Şimdi cuma günü öğle saatine konmuştu ama buna rağmen 8 ayrı salonda gösterildi yanlış bilmiyorsam film ve biletler çok kısa bir sürede tükendi. Bunun yanında bilet alamayan böyle yüzlerce seyirci de merdivenlerde bekledi. Film başladıktan sonra filmi ayakta izleyenler oldu. Bence bu çok çok güzel bir şey. Yani hem sinemamız için hakikaten gururlanabileceğimiz bir andı. Hani bir halkın buna bu kadar rağbet göstermesi beni şahsen çok mutlu etti. Evet, Hilal'in de dediği gibi böyle uzun uzun konuşmaya da çok gerek yok herhalde film hakkında ama oyunculuklara biraz değinmek gerekiyor. Yine Hilal'in dediği gibi Deniz Celiloğlu'nun oynadığı karakter, yani o karakteri bu kadar yaşaması, bu kadar gerçeğe dönüştürmesi hakikaten inanılmazdı. Hem de son zamanlarda yaşadığım en büyük heyecanlardan biriydi herhalde bu filmi vizyon tarihinden önce izlemek ve film ekibiyle buluşmak. O söyleşi ortamı da inanılmaz keyifliydi. Ve şey, yeri gelmişken hem Merve Dizdar'a hem Deniz Celiloğlu'na bize gösterdikleri bütün samimiyet, bütün ilgi için çok çok teşekkür etmek lazım. Çünkü gerçekten Merve Hanım'ı o kadar içten ve o kadar samimi bir şekilde sarıldık ki ve bizi hani o kadar iyi karşıladı ki herhalde birkaç ay hayatta buna tutunacağım diye düşünüyorum hakikaten. O yüzden bunları da söyleyip sözü Tuğba'ya bırakayım.
Yani Nuri Bilge Ceylan'ı ben zaten çok seviyorum. Kuru Otlar Üstüne'yi de hani bu İstanbul'da ilk günler bilet bulamama kaosuna yakalanmadan hatta böyle birkaç hafta öncesinden izlemek beni de çok şanslı hissettirdi. Fakat ben sabah 9'daki basın gösteriminde izledim filmi ve neredeyse hiç uyumamıştım gece. Böyle koca koca termoslarımı sert kahvelerle doldurup böyle sanki savaşa gidiyormuş gibi gittim. Ama açıkçası benim gibi çok kolay uykusuna yenik düşen biri hiç uykusuz o kahveden bir yudum alma ihtiyacı hissetmeden 3 saat 17 dakikayı gözünü bile kırpmadan bitirdi. Ben inanamadım yani. Çok Tabii o bile beni çok motive etti. Yani uykum yok, uyumuyorum delilercesine pür dikkat filmi izliyorum. Ve film bittikten sonra çok büyük bir sorgulama, hani direkt içe dönmek. Ben ne yapıyorum? Ben hani şu an Deniz Celiloğlu'nun yarattığı karakterin neresindeyim? Onunla ne kadar ortaklık kurabilirim gibi bir sorgulama içine girdim ve şey dedim, yani salondan çıktığım anda Deniz Celiloğlu'nu karşımda görsem ve hani bu muhteşem oyunculuğu için bize yaşattığı bu her neyse, yani o duygunun adını koyamıyorum, kocaman bir sarılmak istiyorum, sadece sarılmak istiyorum diye düşündüm. Nuri Bilge Ceylan, Merve Dizdar, mükemmel bir deneyimdi gerçekten. Ben çok sevdim, en sevdiğim Nuri Bilge filmlerinden biri olmuştur diyebilirim. Yani bence filmlerini ne kadar uzatırsa uzatsın o kadar daha iyi oluyor. Kendini geliştiriyor. Asla aynı yerde kalmıyor. Çok farklı şeyler denemiş. İzleyenler bunları anlayacaktır zaten. O kısımlar beni büyüledi zaten. Seyircinin ilgisi onu da çok mutlu etti bence. Hani böyle o şeyi fark etti, çok motiveydi, çok mutluydu, çok enerjikti. Onun o hani enerjik hali söyleşiye katılan seyirciye de yansıdı. Söyleşinin olduğu salonda sürekli gülüşmeler, mutlu haller, Ebru Ceylan'la Nuri Bilge Ceylan'ın bir soru üzerine karşılıklı tartışması vesaire, o kadar güzel ayrıntılar vardı ki iyi ki festival 30. yılını böyle bir kararla taşlandırdı demek istiyorum.
Cannes Film Festivali'nden sonra hani Türkiye premierinde yer almak, ekiple birlikte izlemek gerçekten çok güzeldi ve değerliydi bu film için. Ben de bu kadar uzun filmleri gerçekten çok zor izleyen biri olarak, yani 3 küsur saatlik süresi boyunca insanı sıkmadan dert anlatabilmek gerçekten büyük bir başarı. Ve Nuri Bilge Ceylan sineması da bunu çok güzel şekilde yapıyor bence. Benim en çok etkilendiğim kısımlar oyuncular arasındaki bu doğal oyunculuk alışverişi oldu. Hani hayatlarının içlerine dahil olup da odaya gizli kamera takmışız gibi bir doğallıkla akıyor replikler. Bunu izlemesi de seyirci olarak çok büyük bir zevk veriyor. Yönetmenin çoğu filmi gibi bir karakter çalışması gibi duruyor aslında, ama derine indiğinde görmediğimiz, daha önceki filmlerinde görmediğimiz meselelere eğilmiş Nuri Bilge Ceylan. Yani hem çok tanıdık hem de daha farklı bir bakış izledim ben. Samet ve Nuray arasındaki çatışma akışı beni çok etkiledi en çok filmde. Aslında benzer toplumsal görüşlere sahip olsalar da zıt fikirdeler ve bu konuyu uzun uzadıya tartıştıkları bir sahne var. Benim açıkçası en çok etkilendiğim andı. Bu dakikalar süren diyaloglar kesinlikle seyirciyi sıkmayan bir yerden kuruyor. Ayrıca benim Nuri Bilge sinemasında ilk kez gördüğüm bir şey de bu breathvari denilebilecek bir tarzda seyircinin yüzüne bir film izlediğini vurduğu anlardı. Ara ara hikayeyi durduruyor, fotoğraflar giriyor, Samet sahneden çıkıp 4. duvarı parçalıyor. Yani birçok şeyiyle farklıydı ve riskliydi açıkçası. Ve filmde aklımda kalan şu umut etmenin yorgunluğundan bahsediyor. Bu benim çok hoşuma gitti filmle ilgili. Umut etmenin yorgunluğunu hepimiz oldukça fazla yaşadık son günlerde. Çok, gerçekten çok etkilendiğim bir film oldu. Bu kadar söyleyeceklerim.
Bunu daha detaylı bir podcast'te uzun uzadıya konuşmak üzere diyeyim ve ulusal yarışma filmleriyle devam edelim. Ödülleri de değerlendirelim istiyoruz paralelinde. Bu sene seçkide 11 tane ulusal film vardı. Çok bence güzel de bir seçkiydi aslında. Hani biraz dağılım da güzeldi yani. İlk filmimiz Açık Kapılar Ardında. Yönetmenliğini Alp Giray Uğurlu üstleniyor. Berlin'e göçen karakterimiz uzun süre kalabileceği bir ev buluyor. Ancak bir garantör bulması gerekiyor. Film de sanırım bu süreci anlatıyor. Ben bunu izlemedim ama film yön Erden Kral Anısı'na verilen en iyi yönetmen ödülünü aldı. Tuba, bunu içimizden galiba sadece sen izledin. Hatta Francis Ha'ya benzer bir izlenim aldığını da söylemiştin. Bahsetmek ister misin izlenimlerinden?
Aynen. Ya bu filmi evet sadece ben izledim. Çoğunlukla izlemedi maalesef. Çünkü Kuru Otlar Üstüne'den sonraki gösterimdi. İnsanlar çok yorgundu tabii ki. Salonda olması gerekenden. Çünkü normalde salonları dolduruyorlar galalarda. Daha az kişi vardı. Ama ben o salondaki az kişiyi çok şanslı buluyorum. Kendim de dahil olmak üzere. Ya gerçekten böyle çok tatlı bir filmdi. 62 dakika süren siyah beyaz bir film. Evet, o bir kadın var ve kendine garantör bulmak için kendisi gibi Türkiye'den Berlin'e göçüp orada yaşayan arkadaşlarına ulaşıyor, onları ziyaret ediyor ve onlardan kendisine garantör olmasını istiyor. Ama maalesef bunu başaramıyor. Bu çaba ve o çaba, bir kere o çaba o kadının Berlin sokaklarında koşturup durması, bisikletiyle oradan oraya gitmesi akla tam olarak, yani biçim olarak Frances Ha'yı getiriyor. Ama aynı zamanda Darden kardeşlerin 2 gün bir gecesini de bana çok anımsattı. Ya böyle şahane iki filmi anımsatması bile filmin aslında ne kadar başarılı olduğunu belli ediyor diye düşünüyorum. Ve bu arkadaşlarını ziyaret ettiği esnada tabii uzun uzun diyaloglara giriyorlar. Derin konulara dalıyorlar ve bu derin konuların sonu tabii ki karşımıza bir Türkiye panoraması çıkarıyor yine. Bu anlamda bence çok başarılıydı. İzleyen seyirciler de, o az sayıdaki izleyen seyirci de çok beğendi. Söylesi de çok verimli geçmişti. Aldığı ödül de bence çok yerinde oldu. Güzel, yolu açık olsun diyorum.
İşte gördüğümüz ilk fırsatta izleyelim, alalım listemize. Sıradaki ulusal yarışma filmimiz Annesinin Kuzusu. Yönetmenliğini Umut Evirgen üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Selin Şekerci, Kubilay Aka ve Necip Memili var. Sanat yönetmeni ödülü aldı Meral Aktan bu filmle. Necip Memili de en iyi yardımcı oyuncu ödülüne layık görüldü. Ben konusunu okuyunca çok merak etmiştim bu filmi. Anne baba meseleleri, kişinin bu travmalarla kendi iç mahkemesinde yüzleşmesi ve artık olayları doğru şekilde değerlendirebilme kabiliyetinin giderek azalması, gerçeklik algısının bozulması belki veya sevgi adı altında yapılan kötülükler, hani sinemada izlemekten aslında heyecan duyduğumuz şeyler. Bu yönden çok merak etmiştim ama yani filmin meselesi gerçekten bitmiyor. Biraz fazla bağırış çağırış geldi bana ve beni yordu. Biraz travma yüklemesi fazla geldi. İyi başlamıştı aslında. Konu da güzeldi ama çok kalabalıklaştı. Hangi konuyu takip edeceğimi şaşırdım. Gerçekten çektikçe yeni mesele türemeye başladı. Ki hani yönetmen de bu arada hani duygu olarak çocuğun duygusunda kalmayı, hani onun tarafında durmayı tercih ettiğini söylemişti röportajda ama bana çok geçmedi galiba. Yani başarabilmiş mi emin değilim. Güneş karakteri biraz çok baskın bir karakterdi çünkü. İyi işlense çok daha iyi olacak bir konu, biraz çorba olmuş gibi hissettirdi bana ama şimdi aldığı ödüller de aslında yani adil ödüllerdi diye düşünüyorum. Nazlı sen neler söylemek istersin?
Ben filmin yalnızca konusunu biliyordum. Bunu konuştuk öncesinde. Fragmanı bile izlememiştim. Ama böyle bir anlatım yöntemini de açıkçası kafamda canlandıramadım ilk okuduğumda konusunu. Çünkü birazcık daha tırnak içinde böyle deneysel görülebilecek bir film olmuş Annesinin Kuzusu. Ve Hilal, yani senin de dediğin gibi beni böyle yer yer yoran kısımları oldu. Hikayeyi baştan sona tam olarak takip edemediğimi fark ettim ama hani en sonunda da aslında aklımda kalan bazı iyi tarafları da var filmin. İşte dediğin gibi Necip Memil'in ve Selin Şekerci'nin performansları öncelikle iyi taraflarından biri. Sonra filmin sanat yönetmenliği gerçekten başarılı. Hem bu mahkeme sahneleri iyi yazılmış denebilir, iyi oynanmış denebilir. Ve Hatice Aslan'ın bir bakış sahnesi var. Filmin sonunda aklımda kalan en net sahnelerden biri oydu. Biz Umut Evirgen'le röportaj yaptık Hilal'le birlikte ve
aslında çok vaktimiz vardı soru hazırlamak için ama hani buna rağmen çok iyi sorular hazırlayamadığımızı fark ettik. Ki bunun sebebini de çok düşündük yani neden böyle oldu diye. Ama galiba alttan alta böyle film kendisi hakkında konuşulmasına çok da müsaade etmiyor. Böyle bir yapısı yok diye düşündük. Hani evet alt metinleri var filmin trajik bir tarafı olduğu kadar komik bir tarafı da var. Çok rahat bir şekilde absürt komediye kayabilecek bazı özellikleri de var. Ama hani şunun hakkında konuşalım dediğimizde hani bilmiyorum belki de bu bahaneye sığınıyoruzdur ama çok iyi soru hazırlayamadığımızı fark ettik. Ama yönetmenle konuşurken de direkt şunu söylemiştik. En iyi yardımcı erkek oyuncuyu alacak, en iyi sanat yönetmenliğini alacak dedik. Hatta Umut Evirgen de direkt şeyi sordu. Bu iki kategoride mi görüyorsunuz bizi dedi. Biz de evet dedik ve sahiden de ödül gecesi bu iki ödülü aldı. Bu noktada da kendimizi bir tebrik etmek isterim açıkçası deyip sözü bırakayım.
Evet güzel tutturmuşuz gerçekten nokta atışı iki tane. Sıradaki ulusal yarışma filmimiz Bir Gün 365 Saat. Yönetmenliğini Eylem Kaftan üstleniyor. Yarı belgesel, yarı kurmacı türünde bir hikaye. Reyhan, Leyla ve Asya'nın dayanışmasını ve uğradıkları aile içi istismar davasında adalet arayışlarına odaklanıyor. Mansiyon ödülü aldı bu film. Ben çok beğendim öncelikle. Belgesel kurmaca dengesi çok hoşuma gitti. Diyaloglar ve oyunculuklar çok doğaldı gerçekten. O evlerine bir kamera yerleştirilmiş gibi hissetmeyi burada sonuna kadar yaşadım sanırım. Yani üç karakterin yolu aile içi istismardan kaçarken kadın sığınma evinde kesişiyor. Hem birbirlerine destek oluyorlar hem de adalet arayışındalar. Aslında hani başlarda yüzlerini de göstermek istememişler. Bu kişiler gerçek kişiler. Ama sonrasında bu hikayeyi oynayacak hatta böyle festivale katılıp söyleşi verecek kadar davalarına sahip çıkmalarını da çok kıymetli buluyorum. Susma Bitsin hareketine verilmiş mükemmel bir katkı bence. Reyhan da hatta buna benzer bir şey söyledi söyleşide. Galiba mücadeleyi bırakmamak gerekiyor dedi. Buna ek olarak ben kamera hareketlerine de bayıldım. Bilhassa dış sesi destekleyen türde çok güzel kamera hareketleri vardı ve aklımdan çıkmıyor. Leyla'nın kendisini Galata Kulesi'nden atmayı planladığını anlattığı kısımlarda bizim Galata Kulesi'ni gördüğümüz açılar falan çok o ince yerleştirilmiş çok güzel nüanslar vardı bunun gibi. İzlemesi zor bir filmdi bunu kabul ediyorum. Tüm salonun da çok zorlandığını fark ettim. Hatta Nazlı Yam'da hüngür hüngür ağladı yani çok etkileyiciydi. Ben izleyici oylamasında galiba 10 üzerinden 9 verdim bu filme. Yani ödülsüz dönseydi de üzülürdüm. Bayağı saygı duyulası bir iş bence ki mansiyon ödülü de aldılar. Çok sevindim bu yönden. Yayım ve sözü size bırakayım.
Ben 8 verdim ve film bittiğinde bir yanımda Hilal bir yanımda annem oturuyordu. Ben burnumu sildiğim için annem neden burnunu siliyorsun diye bana bir bakış attı. Dedim ki ağladım yani siz ağlamadınız mı? Neyse jüri büyük ihtimalle başka bir ödül vermedikleri için ve hani ödülsüz dönsün istemedikleri için filme böyle yeni bir ödül çıkarmış. Mansiyon ödülü her sene verilen bir ödül değil çünkü Altın Koza'da. Bu ödül de Leyla'ya, Reyhan'a ve Asya'ya gidiyor. Ki ben de hani Hilal'in söylediklerine benzer şeyler söyleyeceğim. Kızların kendi hikayelerini oynuyor olmaları, filmin bir anlamda böyle yarı kurmaca, yarı belgesel olarak ilerlemesi benim de hoşuma gitti. Ara ara kulağımı tırmalayan diyaloglar da oldu film boyunca ama görüntü yönetmenliğini çok beğendim. Ve evet salonun büyük bir kısmı film boyunca ağladı. Ve şunu düşünüyorum, ben Karganın Uykusunu izlememiştim. Ödül gecesine kadar, ödül gününe kadar. Karganın Uykusu olmasaydı bence seyirci ödülünü kazanmak konusunda çok iddialı olabilirdi Bir Gün 365 Saat. Çünkü normalde söyleşilere çok fazla insan kalmaz ama bu filmin sonundaki söyleşi çok uzamasına rağmen insanlar salondan ayrılmadılar. Bunu fark ettim. Bu şekilde.
Ben de Eylem Kaftan'la açıkçası daha filmi izlemeden önce böyle seçkideki filmlere bakıp kadın yönetmen olan filmlere röportaj isteğimi yazmıştım. Biri de Eylem Kaftan'dı. Ya iyi ki de yazmışım. Röportaj da yaptım Eylem Kaftan'la. Filmi zaten hani çok beğendim. Röportaj da yakında yayınlanacak Film Hafızası'nda. Çok keyifli geçti. Açıkçası ben röportaj bittiğinde Eylem Kaftan'a şunu söyledim. filmi izlerken profesyonel bir bakış açısıyla izlediğim için o duygusallığa çok kaptırmamaya çalıştım kendimi. Ama söyleşide bana öyle şeyler anlattı ki Eylem Kaftan ve ben söyleşi kısmında çok daha duygulandım. Defalarca tüylerim diken diken oldu. İnanılmaz bir belgesel. Bir kere belgeseli başlamadan önce yönetmen 3 ay boyunca bu 3 kızla tamamen kapanıyor diyebiliriz. İşte pikniğe gidiyor, birlikte zaman geçiriyor, sürekli saatlerce sohbet ediyorlar. Bu esnada bu kızların anlattığı şeyleri kaydediyor Eylem Kaftan ve sonra deşifresini yapıyor. Kızlar da çok rahat her şeyi anlatıyorlar çünkü o güne kadar dinlenmemişler doğru düzgün, inanılmamışlar. Onları dinleyecek birinin gelmesi ve onlara sizin bu hikayenizi belgesel yapacağım diyen ve ciddiye alan birinin gelmesi onlara çok umut oluyor ve gerçekten her şeylerini çok rahat anlatıyorlar. 3 ay sonunda ben onların bütün hayatına vakıf olmuştum ve bunun üzerine oturup senaryo yazdım diyor. Bakın bir kurmaca değil belgesel ama oturup uzun uzun senaryo yazıyor Eylem Kaftan. Çok farklı şeyler yaşamışlar gerçekten, çok duygusal anlar yaşamışlar, çok büyük paylaşımları olmuş. Film çok olumlu bir yerden anlatıyor bu üç kızın hayat hikayesini ve çok önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum. Bu filmi izleyen, tacize, cinsel istismara, şiddete maruz kalan kadınlara umut ışığı olacak bence. Çünkü bunun gibi deneyimlerini anlattı da Eylem Kaftan. İşte ilk dünya premierini Saraybosna'da yaptı. Saraybosna'da gerçekten biri mesaj yazmış Eylem Kaftan'a ve şey demiş, 20 yıl sonra bu filmi izledikten sonra gidip şikayetçi oldum demiş. Bu inanılmaz bir şey yani, üzerinden 20 yıl geçtikten sonra. Ve kızların sahneye çıkıp ödül alması da beni çok duygulandırdı. Çünkü üçü de harika, çok güçlü, çok başarılı, muhteşem kadınlar. Onların ödül alması inanılmaz güzeldi. Ödül gecesinin en güzel anlarından biriydi bence.
O zaman ulusal yarışmadaki bir sonraki filmimiz Cam Perde'yle devam edelim. Yine bir kadın hikayesi. Yönetmenliğini Çatlak filmiyle hatırladığımız Fikret Reyhan üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Selen Kurtaran, Uğur Karabulut ve Alper Çankaya var. Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi, yeni sevgilisi ve ailesi arasında kalmış iki işte birden çalışarak ayakta durma mücadelesi veren bir kadın karakterimize odaklanıyoruz hikayede. En iyi kurgu jüri özel ödülü aldı. Bir de Selen Kurtaran en iyi kadın oyuncu ödülü aldı. Benim bu yarışmada izlediğim ilk ulusal filmdi. Şununla başlamak istiyorum. Hani hep diyoruz ya, erkek bakışıyla anlatılan ve erkek eliyle yaratılmış kadın karakterlerden çok sıkıldık. Bunu yapmasınlar artık. Hani erkek bakışıyla kadın hikayesi anlatmasınlar istiyoruz vesaire. Ama erkek bir yönetmen kendisini eleştirel gözle baktığı zaman ve hani aslında eril şiddetin ne şekillerde boy gösterdiğini gerçekten gerçekçi bir şekilde ortaya koyabildiği zaman işte ortaya böyle güzel bir iş çıkabiliyormuş. Ben son zamana kadar bu kadar özdeşleşebildiğim bir karakter daha hatırlamıyorum galiba. Yani kadının o yeter ki beni rahat bırakın mesajıyla her yolu denemesi benim çok içime işledi. Çünkü yani dört bir koldan çekiştiriliyor aslında ama bambaşka arzuları ve istekleri var. Bunlardan da ödün vermemeye çalışıyor ama çok cephede savaşıyor yani. Onu çok hissettim içimde. Yani hani problem çıksın istemediği için herkese hı hı deyip kendi bildiğini okumaya çalışıyor, olmuyor. Bağırış çağırış mücadele etmeye çalışıyor, olmuyor. Yani artık hani ne istiyorsunuz bu kadından ya, gerçekten hani ne yapsın daha demeye, böyle resmen içimde hissettim yani o şeyi. Sonunun da biraz umut vaat edici olması, yani hani Nesrin'in bir şekilde herkese hadi eyvallah deyip hani yoluna devam edeceğine dair inancım beni biraz şey yaptı, hani umut aşıladı içime diyeyim. Güzeldi bu yönden ki Selen Kurtaran eğer en iyi kadın oyuncu almasa üzülürdüm. Nazlı, bu filmi en çok destekleyenler sanırım ikimizdik diyeyim ve sözü sana bırakayım.
Ya ben Nesrin karakterini çok sevdim. Böyle güçlü kadın hikayeleri izlemeyi gerçekten seviyorum. Ve Nesrin de bu gücünü aslında çok fazla bir şeylere ses çıkararak da göstermiyor. Birazcık daha pasif bir güçlü karakter izliyoruz. O anlamda da biraz yenilikçi ve riskli bir iş olarak geldi bana, ama hani günün sonunda karakteri gerçekten çok sevdim. Ve Nesrin'in mutfakta arkası dönük bir ağlama sahnesi vardı. Karakterin de gördüğümüz tek ağlama sahnesi oydu. Hani şey gibi hissettirdi, artık her şeyin çok dayanılmaz olduğu bir noktaya geldiği, karakterin ne yapacağını bilemediği, çünkü hani eylemlerinin hiçbirinin bu toplumsal kodlar içerisinde işe yaramadığı bir anda çok kısa tutulmuş bir ağlama sahnesi ve hani Nesrin'i arkadan görüyoruz, yüzünü bile görmüyoruz. Benim filmden en çok aklımda kalan kısım bu oldu. Jumper'de de bence festival seçkisinin en iddialı filmlerinden birisiydi. Su gibi akan bir hikaye anlatıcılığı var ki hani çok rahatsız edici bir içeriği olmasına rağmen hiç sıkılmadan, böyle gözünüzü ayırmadan izleyebiliyorsunuz. Normalde de festivalin ilk günü gösterilen filmlerin birazcık daha şanssız olduğu söylenir. İşte ekipler daha şehre gelmemiştir, insanlar festivalin içine o kadar girememiştir, katılım birazcık daha düşüktür. Ama Jumper'de tüm bu klişelerin daha dışında kalabilmiş. Ve evet, Hilal'in de dediği gibi erkek bir yönetmenin gözünden bir kadın hikayesini bu kadar derinlikli izleyebilmek bence de çok önemli ve çok değerli. Fikret Reyhan hakikaten iyi bir iş başarmış diyebilirim burada. Özellikle Selen Kurtaran'ın ve Ömer rolünü canlandıran Alper Çankaya'nın ödül almasını çok istemiştim. İki tane yardımcı erkek oyuncu ödülü verildi aslında. Biz ekip olarak birinin Alper Çankaya olacağına çok çok emindik hatta, ama öyle olmadı. Ki şey, ödül gecesinin sonunda da Selen Kurtaran çok samimi bir ödül konuşması yaptı. Beni ödül gecesi en çok duygulandıran detaylardan biriydi. Hatta şey, gecenin sonunda ödül töreninden sonra after'da gidip kadına sarıldık Hilal'le birlikte. Bir de filmle ilgili Tuğba'yla konuşurken Tuğba şey demişti. Ya çok pasif bir oyunculuk sergiliyor demişti, onu hatırlıyorum. Ama ben birazcık daha zıt bir çizgide duruyorum bu düşünce karşısında. Çünkü en başta da söylediğim gibi ya Nesrin karakteri o kadar yılmış, böyle o kadar sıkılmış, tüm bu dertlerle uğraşmaktan artık o kadar yorulmuş bir karakter ki hani insanlara çok da tepki vermiyor. Ama yine bildiğini okumaya devam ediyor. Bence benim filmle ilgili en çok hoşuma giden kısım oydu. Hatta şey, yani böyle hepimizin etrafında biraz Nesrin gibi karakterler olsa keşke diyorum ben. Ekibinde yolu açık olsun deyip sözü Tuğba'ya bırakayım. O da bir şeyler söylemek istiyordu.
Ya evet, özellikle bu kısımda konuşmak istiyorum. Çünkü biraz ben Hilal ve Nazlı'dan farklı düşünüyorum. Aslında Fikret Eyhan benim çok sevdiğim bir yönetmen. Sarı Sıcak'la güzel bir giriş yapmıştı. Çatlak çok çok iyiydi bundan bir önceki filmi. Çatlak'a gerçekten bayılmıştım. Can Perde'yi de büyük beklentilerle izledim ben İstanbul Film Festivali'nde. Ama bir adını koyamadığım bir duyguyla çıktım filmden. Yani bir erkek bir kadın meselesini gayet incelikli bir şekilde aktarmaya çalışıyor. Aslında çok olumlu bir durum var ortada. Peki ben neden doyuma ulaşamadım? Üzerine çok düşündükten sonra yani şöyle olduğunu düşünüyorum. Filmin çok tekrarlayan ve çok pasif bir kurgusu var. Devamlı aynı şeyler çok fazla tekrar edip duruyor. Ve bu yavaşlığı, durağanlığı Selen Kurtaran'ın oyunculuğuna da yansıyor. Ben çok pasif bir oyunculuğu olduğunu düşünüyorum. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Bir türlü o karakter beni duyuramadı. Yani o beni tatmin edemedi. Oyunculukla ilgili bir sıkıntı mı var? Karakterle ilgili bir sıkıntı mı var? Bilemiyorum ama Fikret Reyhan'ın çok iyi bir oyuncu yönetimine de sahip olduğunu bildiğim için biraz Selen Kurtaran'la ilgili soru işareti oluşuyor kafamda. Bir de böyle çok iyi niyetle yola çıkmış, evet çok güzel, takdir ediyorum, çok da seviyorum kendisini, ama keşke biraz daha mağdur olan, istismara, tacize, işte şiddete maruz kalan kadınlarla ya da bu kadınlarla ilgilenen kurumlarla görüşmeler yapsaydı. Böyle bunun gibi hiçbir şey yapmadığını çok net biliyorum. Yani bence o noktada eksik kalmış. Ama her şeye rağmen çok güzel bir şey yapıyor. O çok hoşuma gitmişti benim. Filmde işte eski koca, yeni sevgili ve eski kocanın babası gibi farklı sözlükte hani erkekler var. Ve bunların hepsi günün sonunda bu kadına işkence yapıyor, şiddet uyguluyor. Yani o hani çok iyi olarak aslında algılanması gereken yeni sevgili, böyle her şeye izin veren, hani onu destekleyen, onun arkasında olan gibi gözüken erkeğin bile aslında kadına ne kadar psikolojik şiddet uyguladığını gösteriyor. Bu açıdan çok sevdim. Ama Selen Kurtaran'ın aldığı ödülle ilgili benim problemim var. Benim en iyi kadın oyuncu ödülüm Asiye Dinçsoy'du. Ne yazık ki olmadı. Bu konuda festival kararıyla beni üzdü.
Bir sonraki ulusal yarışma filmimize geçelim o zaman. Bu da tartışmalı filmlerden biriydi. Ceylin, Tufan Şimşekcan ve Ozan Sihay arasında yaşanan ve hala çözümsüz kalan bir emek hırsızlığı davası var. Hukuki süreç devam ediyor. Olay yargıya intikal etmiş durumunda. Hala tartışmalar da sürüyor. Nasıl sonuçlanacak göreceğiz. Ama ya bence tek kelimeyle filme ve emeği geçen oyunculara, set işçilerine yazık olmuş gerçekten. Bu tartışmalar filmi çok gölgeledi. Adana hikayesi olduğu için seyirci ilgisi bayağı yoğundu. Bu da bilet bulmakta zorlandığımız ve hani bir kısmın ayakta izlediği filmlerden biriydi. Yani kötü bir film de değildi aslında bu arada bence. Hani benim hoşuma gitti yani Ceylin'in hikayesini izlemek. Mevsimlik tarım işçilerine odaklanan bir hikayesi var. Zor bir filmdi. Ajitasyona da çok müsaitti. Buralara hiç girmemiş olmasını takdir ettim. Bence hiç ajitasyona yer yoktu. Bunu takdir etmekle beraber biraz fazla yönetmenlik cilvesi diyeyim, Nazlı'nın tabiriyle kendini fazla ciddiye alan bir film. Bu kısımlar hoşuma gitmedi. Galiba hoşuma giden tek şey Ceylin'in oyunculuğuydu. Umut veren kadın oyuncu ödülü alsın isterdim ama festivalden ödülsüz döndü Ceylin. Günsu, sen neler söylemek istersin?
Ceylin bana çok kamu spotu vari geldi. Yani işlenen konular mevsimlik tarım işçileri, çocuk gelin, istismar gibi ülkenin kanayan noktalarına parmak basmışlar. Fakat bunu yaparken çok fazla sosyal sorumluluk projesi havası aldım filmden ve çok özenti geldi. Yani bir şey söyleyeyim derdi yok filmin. En çok da bu açıdan bir şey uyandırmadı bende. Mesela filmin bir bölümü Ceylin'in hikayesi, köylülerin işverenle olan hikayesi, kırsalın mevcut ekonomik toplumsal yönüyle ilgili. Fakat bir diğer bölümüne geçtiğimizde bu mevsimlik işçiler üzerine bir belgesel çekmeye çalışan şehirli bir kadının hikayesine dönüşüyor. İşte entelektüellerin sosyal gerçeklikle ilişki kurma biçimleri, ailevi travmalar, hatta sinema sektöründe bir kadın olarak yer alabilmenin zorluklarına varıncaya kadar böyle aklımıza gelen her konuyu böyle içinde barındıran çorba gibi bir film yani önümüze çıkıyor. Bu anlamda bu iki kadının hikayesinde de başlıyor ve bitiremiyor. Hiçbir şeyin de üstünde çok duramıyor gibi geldi. Yani kısacası filmin asla içine giremedim ve bir doyuma ulaşamadım asla. Ama Ceylin rolündeki oyuncu gerçekten çok başarılı bir performans sergilemişti. Filmde aklımda net olarak kalan tek şey onun performansı oldu. Ve filme eğer herhangi bir ödül gitseydi şayet o oyuncuya gitmesini isterdim deyip sözü bırakayım.
O zaman sıradaki filmimiz yine bir Adana hikayesi. Ulusal yarışma filmlerinden, festivali domine eden filmlerden bir tanesi. Hatta Karganın Uykusu. Yönetmenliğini Tunahan Kurt üstleniyor. Başrolde Ahmet Ağgün'ü izledik. Birçok ödül aldı. Seçkideki diğer filmlere göre de aslında epey de güçlü bir filmdi. Bence festivalin en anlamlı ödülü olan Adana İzleyici Ödülünü aldı. Yılmaz Güney ödülü aldı. En iyi görüntü yönetmeni, en iyi müzik, en iyi erkek oyuncu Ahmet Ağgün'ün oldu. Ve Umut Veren Erkek Oyuncu ödülü de Eser Ağçalı'ya gitti. Filmi hepimiz çok beğendik sanırım. Adana hikayesi olduğu için, filmi çeken ekip de Adanalı olduğu için seyirci ilgisi de çok yoğundu. Ekip çok eğlenceliydi gerçekten. Film çekmenin gerçek bir takım işi olduğunun böyle kanlı canlı örneği gibilerdi. Hikayelerine ve birbirlerine çok inandıkları, her hallerinden belliydi. Yani çok eğlendiler festival sürecinde de. Hatta ödülleri sanırım böyle konvoya çıkıp şırdan yemeye giderek falan kutladılar. Yani gerçek bir Adanalı olduklarını gösterdiler. Şunu da eklemek istiyorum. Bu arada hani aldıkları her ödülü de bence hak ederek aldılar ki bu çok bence güzel bir şey. Yani bir filmin başına gelebilecek güzel şeylerden biri. Hikayesi Nasip karakterinin hani aslında eşi öldükten sonra hani çocuğuna yeni bir aile ve hani güvenli bir yer arama hikayesi diye özetleyebiliriz. Bence çok katmanlı ve iyi işlenmiş bir hikayeydi. Karakterler ve motivasyonlar çok doğru oturtulmuştu. Kast seçimi de çok yerindeydi. Ben bunu sıkışık programda izleyebilmek için bayağı bir uğraştım. İyi ki de uğraşmışım. Nazlı sen birebir yanındaydın o koşturma esnasında. Neler söylemek istersin?
Ya biz bu filmin festivali domine edeceğini biraz biliyorduk en başından ve Hilal'le galasını izleyemedik. Bir muhtemelen partiye kaçmamız gerekiyordu öyle bir şey için. Sonra İrem'le Hilal bir röportaj yaptılar. Yani Hilal biraz ön ayak oldu kendi kontakları sayesinde. İrem aslında bir röportaj yaptı. Sonra biz fark ettik ki ya biz çok iyi bir şey kaçırıyoruz. Cumartesi günü ödül töreninden önce bunu kesinlikle izlememiz lazım. Sonra koşa koşa bir röportaj öncesinde 12 seansına yetiştik cumartesi günü Hilal'le ve filmi izledik. Ben ekiple tanışmadım bu arada. Hiç muhabbet de etmedim doğru dürüst. O yüzden filmin kendisiyle çok fazla bir gönül bağım oluşmadı ama hakikaten uzun zamandır izlediğim en iyi final sahnelerinden birine sahipti. Hani aldığı ödülleri zaten hak ettiği çok açık. Hatta yönetmen Tuna Ankurt kendi filminde oturacak yer bulamayıp ayakta izlemiş. Bu bir yönetmenin başına gelebilecek en güzel şeylerden biridir herhalde. Ben sadece şuna çok katılmıyorum. Ya evet şey başrol oyuncusunun performansı gerçekten çok başarılı. Buna söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ödülü de çok çok fazla hak etti ama bu Ahmet Ağgün'le birazcık uzaktan siz konuşurken denk geldim sadece. Bana şöyle geldi ya oyuncu biraz kendisini oynuyor. Yani kendine çok yakın bir rol oynuyor gibi hissettim. İşte konuşması Nasip karakterine çok benziyor. Hatta bunu Hilal'e söylediğimde de bana şunu söyledi. Anladığım kadarıyla yönetmen Ahmet Ağgün'ü tanıdıktan sonra rolü ona göre yazmış. Hani şey demek istemiyorum, bu başarıyı gölgeleyen bir şeydir demek istemiyorum asla ama hani ayrıca bir not olarak da düşmek istedim. Film gerçekten çok başarılı. İyi ki izlemişiz. Ödül gecesinden önce izleyemeseydim ve bu kadar ödül aldığını görseydim gerçekten çok üzülürdüm deyip sözü Tuba'ya bırakayım.
Evet, ben de filme ön yargılı başlayanlardan biriydim. Daha açıklanır açıklanmaz hani böyle daha filmlerle ilgili hiçbir bilgi yokken, daha biz festivale gitmemişken ben böyle Google'layıp bütün filmleri araştırdığımda Tuna Ankurt'un bir polis olduğunu, aslında sinema deneyimi olmadığını, yönetmenlik deneyiminin hiç olmadığını, hiçbir öyle bir eğitimin olmadığını öğrenince ve hani 11 film arasına girdiğini de öğrenince bir nasıl ya falan diye böyle bir düşündüm. Daha sonra filmi izledikten sonra bu düşüncemden çok utandım tabii ki. Film gerçekten biz galada izledik Gülsü, İrem ve ben. Gala zaten hani tıklım tıklımdı. Dediği gibi yönetmenin oturacak yer yoktu. Çok güzel bir atmosfer vardı ve bu atmosfer boşuna gitmedi. Hani aynı şeyi biz Ceylin'de de yaşadık. Ben Ceylin'i yarısını merdiven basamaklarında, yarısını da ayakta izledim. Ama orada beklediğimizi bulamadık. Karganın uykusu her şeye bedeldi. Ben Ahmet Ağgün'ün oyunculuğuna bayıldım zaten. Ya şöyle bir şey var. Bir kere bu kadar büyük bir bedenle bu kadar profesyonel oyun oynamak, oyunculuk yapmak çok zordur. Aslında hani çoğu oyuncu, daha ufak tefek olan oyuncular çok daha kolay icra ederler sanatlarını. Ben zaten çok beğendiğim için kendisiyle fuayede sohbet ettim. Ve ödül gecesinin olduğu gün gündüz kendisine dedim ki bizim ödülümüz size, umarım festivalde en iyi erkek oyuncu ödülünü size verir ama biz çoktan size verdik dedim. O esnada bir sohbet ettik. İlk oyunculuk deneyimi, İki oyunculuk deneyiminde böyle bir oyunculuk sergilemesi, bedenini bu kadar efektif kullanması şahaneydi ve şeye benzemiyor Nazlı. O oradaki karaktere benzemiyor gerçekten. Çok daha farklı bir vibe aldım ben. Yani film o kadar temiz, o kadar başarılı bir film ki aldığı ödülleri fazlasıyla hak ediyor. Ve bir Adana filminin bu kadar ödül alması, bu kadar iyi çıkması, Adana seyirci ödülünü alması şahaneydi ya.
Bir ilk film için ben de çok güçlü bir konu olduğunu düşünüyorum. Hem uykuda cinayet işleme psikozu, hem mülteciler, hem filmdeki Leyla üzerinden kadın mücadelesi, aslında birçok güçlü konusu var ve bunların hepsinde altını doldurmayı başarmış bir noktada. Film karakter odaklı gidip Nasip'in gerçekle rüyayı ayırt edebilmesi ve o iç içe geçen dünyaların ürkütücülüğünden ilerliyor. Bu da filme karanlık bir hava katmış ve bir dram delisi olarak bu filmin üzerimde bıraktığı etkiden çok hoşlandım gerçekten. Zor bir karakter ve de karanlık bir dünyası olduğu için muhtemelen herkese de hitap etmeyecektir ama gerçekten ekip olarak çok hoşumuza gitti ve de izleyenlerin de öyle. Ve ilk filmi Karganın Uykusu olan bir yönetmenin diğer filmleri nasıl olur bunu da merak ediyorum açıkçası. Çünkü gerçekten umut vaat eden bir başlangıç olmuş. Güzel kurgulanmış bir senaryo, filmin başıyla sonunu çok güzel bağlamış. Ve ayrıca ekip arkadaşlarım da dediği gibi başrol oyuncusu Ahmet Ergün harika bir performans sergiliyor. Yani karakteri derisinin altına inanılmaz güzel işlemiş. Ve izlediğim bir şeyde yetenekli oyuncu görünce inanılmaz heyecanlanıyorum. Filmi izlerken yaşadığım bir diğer heyecan da buydu. Yani ne kadar yetenekli bir oyuncu diye geçirdim içimden sürekli. O zaten izleme deneyimini çok yükseğe taşıyan bir durum bence. Ve film bana Hakan Günday romanlarını andırdı. Bir de özellikle Daha filmiyle çok benzettim. Yine çok sevdiğim bir filmdi. O atmosferi gerçekten içine çok girdim ve çok sevdim. Adana halkının da çok sevdiği, zaten film biter bitmez böyle alkış kıyamet kopmasından belliydi. Hani dönüp demiştik ya, kesin seyirci ödülü buraya gitti yani demiştik. Çok güzeldi gerçekten.
Bir şey ekleyebilir miyim? Demin söylemeyi unuttum. Günsu söyledi mültecilerle ilgili ama bence altını kalınca çizmemiz lazım. Filmin bende bu kadar büyük etki bırakmasının en önemli sebeplerinden biri. Mültecilerle ilgili günümüzde büyük bir düşmanlık yaşanırken onlara karşı bu kadar olumlu bir yerden yaklaşan bir film izlemek ayrıca çok mutluluk vericiydi. Bence yerli sinemamızın da bu filmden alması gereken dersler var diye düşünüyorum.
Evet, ekibin yolu açık olsun diyelim. Ve Tuna Hankurt'un bir sonraki hikayelerini merakla beklediğimizde ekleyelim ve bir sonraki ulusal yarışma filmimizle devam edelim. Büşra Bilginer'in yönetmenliğini üstlendiği Kıyıda filmi, babalarının ölümü üzerine yıllar sonra babalarından miras kalan pansiyonda toplanan dört kız kardeşin hikayesine odaklanıyor. Ben izlemedim bu filmi. Ödüllerden bahsedeyim, aldığı ödüllerden. Deniz Altan umut veren kadın oyuncu ödülünü aldı. Ben izlemediğim için sözü size bırakıyorum. Nazlı, senle başlayalım istersen.
Ya bu film seyircileri bayağı ikiye böldü. Biz dört kişi izledik. İkimiz beğendik, ikimiz sıkıldık gibi oldu biraz. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Kıyıda bir festival filmi mi yok, ya da hani bu seçkide gerçekten yer almalı mıydı? Bundan çok emin değilim ama ben böyle yazlık yerlerde geçen samimi bir kız kardeşlik hikayesine her zaman varım. Ve şey, hani bazı oyunculuklar, bazı diyaloglar çok aşırıydı, bunu kabul ediyorum. Yer yer sıkıldığım oldu, kulağımı tırmalayan kısımlar oldu ama yönetmenin 23 yaşında olduğunu ve bu filmi de okulunun mezuniyet projesi olarak çektiğini hatırlatmak gerekiyor. Ekip çok keyifli bir ekipti bu arada. En son bir akşam hepsiyle halay çekiyorduk. Böyle bir anı var aklımda. Genç ve eğlenceli insanlar oldukları için de hani kendilerini sevdik diye düşünüyorum. Aramızda filmi en çok Günsu sevdi. Muhtemelen ben filmi bir daha izlemem ama benim en azından ya bu festival seçkisi içinde böyle umut veren, hani kendimi görece iyi hissettirebilecek bir hikayeye ihtiyacım vardı ve bu filmde benim aslında bu ihtiyacımı karşıladı.
Cünsu ve Nazlı izleyenlerden hani kısmen daha bağ kurabilenler. Ben size şöyle bir giriş yapmak istiyorum buradan. Buradan ön jüriye seslenmek istiyorum. Yani bana bir açıklarlar mı acaba? Yani kıyıda nasıl böylesine demin bahsettiğimiz Karganın Uykusu gibi filmlerin arasına seçilebildi. Bu aslında kıyıda filmi için de o filmi yapan kişiler için de bir haksızlık. Yani çünkü Büşra Bilginer'in bu bir bitirme projesi ve bitirme projesi olarak kalması gerektiğini düşünüyorum ben birçok açıdan. Çünkü birbirine benzer diyaloglar, inanılmaz derecede çok tekrarlar ve birbirinin tıpatıp aynısı repliklerle ilerleyen bir film izliyoruz. Sürekli karakterler birbirlerine aynı şeyi söylüyorlar ki umut veren genç kadın oyuncu ödülünü alan oyuncu ise mesela ben onu Serhat Karaaslan'ın Suçlular filminde izlediğimde, bu arada ismini de söyleyeyim, Deniz Altan, Serhat Karaaslan'ın Suçlular filminde izlediğimde çok beğenmiştim. Çok güzel bir oyunculuk sergilemişti ama Kıyıda filminde çok abartı oynuyor. Ne yazık ki çok şey ya, yani gerçekten orada olmamalıydı, belki başka bir yerde gösterilmeliydi ama bir ulusal yarışma seçkisinde olmaması gereken bir film. Şunu da söylemek istiyorum, Günsü söyler zaten, filmin anlattığı hikayeden dolayı izleyicinin bağ kurabilmesi de çok muhtemel. Bunu anlıyorum, bunu hiç yadırgamıyorum. Seyirci açısından bu olabilir. Ama ben yönetmenin daha çok pişmesi gerektiğini düşünüyorum.
Kıyıda gerçekten ekip içinde en çok ben beğendim ve etkilendim. Filmin bir noktasından sonra ağlamaya başladım ve hani diyorum ki artık sus ya, bu kadar ağlayamazsın diyorum kendi kendime. Hatta İran falan çıkışta geldi, bana sarıldı. Yani kesinlikle böyle bir şey beklemiyordum filmden. Yani böyle sıcak bir aile tatili temalı yazlık bir film bekliyordum. Ama duygusal yanı hiç beklemediğim bir anda gelip çarptı beni. Bu şekilde aile hesaplaşmalarını, böyle yıllarca söylenmeyen sözlerin, edilemeyen vedaların kayıplar vesilesiyle ortaya çıkmasını konu alan filmleri ve kitapları çok seviyorum ben. Sanırım bu noktada kişisel bir yerden çarpıldım ve sonu böyle ağlamaya kadar gitti. Özellikle sondaki şarkının sözleri Nilipek'in Biz Bize Yeteriz şarkısı çalıyor. Filmi o kadar güzel özetleyen bir şarkı ki böyle filmden sonra sürekli onu dinledim açıp açıp. Yani önce kalbimi kırdı, sonra kalbimi geri kazandı. Sonda bıraktığı etkiyi bu şekilde tarif edebilirim. Ayrıca ben ekranda kadın hikayesi izlemeye bayılıyorum. Yani inanılmaz zevk veriyor ve filmde neredeyse erkek karakter çok çok azdı. Biz gerçekten dolu dolu bir kadın hikayesi izledik. Bu benim aşırı hoşuma giden bir şey. Kadınların hüznünü, kaybını, dertlerini, sonra o dertlerden el ele kol kola çıkmaya başarmalarını, böyle ne olursa olsun biz bize yeteriz demelerini çok seviyorum. Bu yüzden de filmi hep böyle gülümseyerek, dolu dolu gözlerle gülümseyerek hatırlayacağım. Müzikleri ve mekanları çok beğendim. Ayrıca filmin kamera arkası ekibi, yani yönetmen Büşra Bilginer de dahil olmak üzere, hepsi Mimar Sinanlı. Böyle okulumdan çıkan bir iş olması da ayrıca gönlümü bağladı. Büşra Bilginer'in bundan sonra yapacaklarını da merakla bekliyorum açıkçası kendi adıma.
Ben de iflah olmaz bir yazıcı olarak muhtemelen gördüğüm ilk yerde izleyeceğim bu filmi. Sıradaki ulusal yarışma filmimiz Öte. Yönetmenliğini Esra Saydam ve Malik İsasis üstleniyor. Festivalden ödülsüz döndü. Bir yol hikayesi olarak özetleyelim kısaca. Türkiye'yi boydan boya geçip Ermenistan'a gitmeye çalışan Lela'nın hikayesi. Eminim sevenler olmuştur ama ben hiç giremedim hikayeye. Sadece Türkiye'de yalnız gezen bir turist olmak nasıl bir şey? Ondan sebep biraz darlandım aslında. Yani burada da şu kadını bir rahat bırakın hissi geldi ara ara. Çünkü herkes bir şekilde hani bir turist görünce onun hayatına dahil olmaya çalışıyor. Yani bu bence çok saçma bir şey. Yani herkes böyle aha şunu yap bunu yap falan diye böyle dört koldan sarıyor insanı. Hoş kadın da yani bundan çok rahatsız görünmüyordu ama mutlu da görünmüyordu. Bu noktada ben şeyi de anlayamadım. Yani hani karakterin motivasyonu duygusunu da anlayamadım. Bana çok oturmadı galiba. Biraz şimdi çok çok acımasız davranmak da istemiyorum filme karşı ama gerçekten bende bir hani art house çekilmiş o kodlarla oluşturulmuş bir böyle Kültür Bakanlığı destekli Türkiye tanıtım filmi gibi hissettirdi. Yani işte Pamukkale, Kapadokya, işte Ani Harabeleri, Fethiye falan böyle hani ülkemizin bütün güzide güzelliklerini gördüğümüz bir tanıtım filmi gibi geldi. Yani biraz daha herhalde bağ kurabildiğim bir karakter aradım. Belki biraz filmin meselesi olsun istedim. Yol hikayesi olduğu için de hani bir giriş gelişme sonuç ne bileyim belki bir yüzleşme falan öyle bir şeyler bekledim sanırım. Ha, olması gerek miydi? Değildi. Yani bence görüntüler de güzeldi bu arada. Hani keyifli bir seyirlikti ama hikayeye pek giremedim özetle. Tuğba sen neler söylemek istersin? Sen de bu filmi izleyenlerdensin.
Evet. Ya aslında ben filmi çok merak ediyordum. Çünkü yönetmenlerden biri Esra Saydam. Aslında iki yönetmen de gayet tecrübeli. Esra Saydam'ın Deniz Seviyesi filmi yine bir Adana Film Festivali'nde izlemiştim. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ya da İstanbul Film Festivali'nde. Gayet eli yüzü düzgün bir filmdi. Ama bu filmde Hilal senin söylediklerine tamamen katılıyorum. Hiçbir anında hiçbir şekilde filmin içine giremedim. Film beni yakalayamadı. Ve geriye dönüp şu 11 filme baktığımda açıkçası Ceylin'de daha çok şey hatırlıyorum ama ötede çok çok az şey hatırlıyorum yani. Hani Ceylin'i çok eleştiriyoruz ama ondan aklımda kalan bir sürü sahne, bir sürü detay varken öte tamamen öyle izlemişim ve geçmiş bitmiş yani üzerine söylenecek hiçbir şey yok neredeyse. Üzücü oldu bu açıkçası.
Filmi sevdim mi sevemedim mi ben de tam emin olamamıştım filmden çıktığımda. Üstünden birkaç gün geçti hala daha emin olamıyorum. Bizi sırt çantasıyla seyahat eden bir kadın aracılığıyla batıdan doğuya yolculuğuna eşlik ettirmesi hoşuma gitti aslında. Yani keza yol filmlerini de kesinlikle çok severim. Ama sanırım filmi izlerken benim en çok rahatsız olduğum nokta her şeyin çok amatör gelmesiydi bana. Özellikle oyunculuklar. Yani çekimlerden tutun oyunculuklara kadar her şeyde bir oturmamışlık hakimdi. Bu yüzden de filmin içine kesinlikle giremedim. Yusuf karakterini iki farklı perspektiften sunup hani ona karşı önce kötü bir yargı oluşturup sonra kendi eliyle yıkmaya çabalaması belki filmle ilgili hoşuma giden şeylerden biri olarak bunu söyleyebilirim. Fakat kesinlikle benim de favorilerimden olmadı seçki içerisinde. Bir meselesi yok. Akılda kalıcı bir anı da yok. Böyle, bu kadar söyleyebilirim bu filmle ilgili galiba.
Bu da böyle bir filmdi diyelim. Ve sıradaki filmimiz hepimizin heyecanla beklediği filmlerden biriydi. Sanki her şey biraz felaket. Yönetmenliğini Umut Subaşı üstleniyor. En iyi senaryo, en iyi film, en iyi yönetmen ödülünü aldı. Hatta Siyad Cüneyt Cebenoyan en iyi film ödülü de sanki her şey biraz felaketin oldu. Hepimizin bu aralar birebir deneyimlediği bir konusu var. Aslında direkt sinopsisten okuyayım. İstanbul'da yaşayan 20'lerinde 4 genç ve bunların işte hani Türkiye'de yaşamayla alakalı endişelerini mizahi bir yolla anlatıyor diyelim. Festivalde bir hafta geçirip en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi yönetmen ödülü alan filmi izleyememem rezaletini bir kenara koyuyorum. Gerçekten benim ayıbımdır yani ama o koşturma arasında gerçekten çok zorlandım yani. Çok merak ediyorum. Epey keyif alacağımdan da neredeyse eminim duyumlarıma göre. Hatta yani ilk fırsatta koşarak izlemeye gideceğim. Sadece o fragmanı da gördüğüm o bak şimdi tombik tombik tombik hop tombik sahnesiyle bile yakaladı beni yani. Unuttuğum çok tatlı bir şeyi hatırladım ve dedim ki bu filmi mutlaka izlemeliyim. Neredeyse %100 eminim ya çok seveceğimden. Yani böyle hani minik bir sahnesinden ve duyumlarından bile diyeyim ve sözü size bırakayım.
Sen o tombik sahnesiyle film hakkında iyi bazı düşüncelere sahip olmuşsun. Ben de İstanbul Film Festivali'nde filmin ismini görüp dedim ki ya benim bu filmi izlemem lazım. Çünkü hani isme bak sanki her şey biraz felaket. Şöyle bir tweet atmıştım o dönem hani dostum bilmez miyim diye. Gerçekten böyle bas bas bağırasım gelmişti. Sonra Altın Koza seçkisinde ismini görünce dedim ki benim bu filmi zaten izlemem lazım. Onun dışında da direkt filmin yönetmeni ve yapımcısıyla iletişime geçtim. Umut ve Cemre ile röportaj yapalım lütfen dedim. Festivalin en genç ekiplerinden biriydi ekip ve hepsi çok samimi ve çok çok eğlenceli insanlar. Benim de izlemeyi en çok istediğim filmdi gerçekten seçki içerisinde ve o yüzden ilk olarak onlarla iletişime geçtim. Hatta doğrudan iletişime geçtiğim tek film ekibi sanki her şey biraz felaket ekibiydi. Biz Tuğba'yla yaptık röportajı ve röportaj sırasında da çok eğlendik. Hani Umut'ta o bıyık altından güldüren mizahı günlük hayatta da fark edebildiğimizi düşündüm. Umut Subaşı ya çok çok genç bir yönetmen ve yolunun da çok açık olacağı zaten belli. Bizim oturup bir saat konuştuğumuz o röportaj esnasında geçen zaman hakikaten festival boyunca en çok zevk aldığım dönemlerden biriydi. Film çok güzel, çok samimi ve hani çok çok iyi bildiğimiz duygu durumları o kadar iyi bir şekilde yansıtıyor ki şundan da emin olamadım hatta. Hani acaba dedim bizim yaşımızla mı alakalı bu durum? Hani birazcık daha böyle milenyal kuşak olduğumuz için mi bu kadar net anlıyoruz meselesini iletmek istediği şey diye düşündüm ama filmin galasından sonra biz Feride Çetin'le konuştuk. O da kısa jürilerinden biriydi. O da çok sevmiş filmi. Aramızdaki tek fark şuydu sadece. Ben filmin sonunun bize herhangi bir umut vaat etmediği kanısındaydım ama seyirciler arasında söyleşide özellikle filmin birazcık daha umut dolu bittiğini düşünenler olmuştu. Feride Çetin de biraz buna benzer şeyler söyledi bana. Herhalde dedim finali yorumlamadaki farklılık biraz nesilden kaynaklanıyor ama onun dışında hakikaten çok evrensel bir meselesi var. Yani hakikaten filmle bir gönül bağım oluştu diyebilirim. Kendimiz ödül almış gibi sevindik ödül gecesinde. Benim bayağı sesim falan kısıldı böyle bağırmaktan. Tuğba da çok sevdi filmi. Röportajı da birlikte yaptık. O yüzden sözü direkt ona bırakayım.
Ya zaten bu bir hafta boyunca gerçekten sevdiğimiz filmlerin ekipleriyle ya da filmi çok sevmesek de ekiplerle çok büyük gönül bağı kurduk aslında. Sanki her şey biraz felaket de ben Ayvalık Film Festivali'nde senaryo ödülünü alınca bir merakım cezboldu. Ve hani Nazlı'nın röportaj yapmak istediğini öğrenince ben de hemen ona eşlik etmek istedim. Çünkü gerçekten çok merak ettim. O ödül beni bir işaret verdi aslında yolunun nasıl devam edeceğine dair. Filmi izledikten sonra ben filmi izlerken şöyle söyleyeyim, Umut Subaşı'na da söyledim bunu röportajda, hiç durmadan güldüm ya, hiç durmadan güldüm ve bu bir absürt komedi. Hani ben komediyi çok seven, absürt komediyi çok seven bir insan değilim. Ülkemize bunun hiç iyi yapılmadığını düşünüyorum zaten, bir de çok ön yargılıyım. Bir absürt komedinin bu kadar başarılı olması ve bu kadar işte 11 tane film var, 2 tanesi hariç 9 tanesi ağır dram bu filmlerin. Bu ağır dramların içerisinden yükselip bu kadar çok ödüle, en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo gibi ödüllere yükselmesi gerçekten filmin zaten ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Bence ödülleri az bile oldu. İki kadın oyuncusuna mutlaka ikisine birden umut veren genç kadın oyuncu ödülü verilmeliydi. Diğerlerine değil. Hani bu iki kadına verilmeliydi. Çünkü o kadar iyi bir oyunculuk sergiliyorlar ki, yine röportajda da konuştuk. Özellikle Umut Subaşı göz kontağı koydurmuyor, karşı açı yaptırmıyor. Çok farklı açılar kullanıyor ve karakterler birbirlerine bile bakmadan, birbirlerini bile görmeden oyunculuklarını sergiliyorlar resmen. Yani birbirlerine çok uzak, yabancılaşmış karakterler çünkü bunlar. Gayet iyiydi. Hiçbir yerinde evet filmi umutlu bitirmiyor ama şey de çok güzeldi. Sonunda yine de erkekler hiçbir şekilde iletişim kuramazken, hiçbir şekilde bunu başaramazken, kadınlar en azından bir tık da olsa bir yerde buluşmayı başarabiliyorlar. Orada da kadınlardan yana böyle bir kırmızı kurdele veriyor Umut Subaşı. O da çok tatlı bir detaydı aslında. Ya ülke sinemamızın aç olduğu bir şey bu. Umarım devamı gelir. Umarım Umut Subaşı bize daha nice böyle filmler çeker ve ondan ilham alıp başka kişiler de bu tarz filmler çekerler umarım diye düşünüyorum.
Sıradaki ulusal yarışma filmimiz Suyun Üstü'yle devam edelim. Aslıhan Ünaldın'ın yönetmenliğini üstlendiği film Bir Aile Hikayesi. Parçalanmış bir ailenin tekrar bir tekne tatilinde bir araya gelmesi ekseninde dönüyor sanırım. Elit İşcan yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülü aldı. Ben izlemedim bunu da. Sözü Tuğba ve Günsu'ya bırakayım. Siz hatta röportaj da yaptınız bu ekiple değil mi?
Ben Aslan Ünaldı'yla röportaj yaptım. Filme o yüzden de bayağı hakimim. Ya şimdi şöyle bir şey kuruyor aslında Aslan Ünaldı. Bir aile var. Aile parçalanmış bir aile aslında. Kadın ve koca işte yıllar önce boşanmış. Küçük kız babaya çok tepkili, babadan nefret ediyor. Büyük kız yıllar önce Amerika'ya yerleşmiş ve aralarda neredeyse hiç gelmemiş. Orada evlenmiş. Orada bir sürü problemi var. Ailesinin bu problemlerden haberi bile yok. Böyle paramparça olmuş bir aile. Babanın hapis cezası alma ihtimaline karşı Fethiye'de işte teknelerinde yat mı demek, tekne mi demek çok anlamam o işlerden, bir araya geliyorlar ve bir hafta tatillerini geçiriyorlar. Şimdi şey çok enteresan, denizin üzerinde bir teknenin içerisindeler ve her biri patlamaya hazır birer bomba, hepsi ayrı bir sır taşıyan bu ailedeki bireyler, o küçücük alanın içerisinde bir arada yaşamak zorundalar. Dış etkenler var tehlike olarak, mesela damat, yabancı bir damat, ailenin hiçbir şeyine hakim olamayan, hiçbir şeyi anlamlandıramayan bir damat. Komşu teknedeki çift var, komşu teknedeki çifte yardım eden genç Ali isimli bir çocuk var. Bunlar da her an gerilimi arttıran unsurlar. Sanki o teknenin içindeki gerilim yetmezmiş gibi bir de o dış etkenler var. Bunları ben çok iyi kurduğunu düşünüyorum. Suyu çok iyi kullandığını düşünüyorum. Çok tatlı detaylar var. Filmde oynayan baba gerçekten Aslan Ünaldı'nın babası. Gerçekten bir denizciymiş. Gerçekten tekneyi o kullanmış. Bunun gibi tatlı tatlı detaylar da var filmde. Ya gerçekten çok temiz, çok başarılı bir iş. Senaryosu çok kuvvetli. Çünkü zaten Aslan Ünaldı Amerika'da senaryo konusunda ders veren bir akademisyen aynı zamanda. Bu konuda da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bence birkaç ödülü festivalde hak ediyordu. Olmadı. Belki başka festivallerde, belki başka filmlerde olur diye ümit ediyorum. Eline sağlık Aslan Ünaldı.
Suyun Üstü beni de şaşırtan filmlerden, çünkü beklediğimden fazla beğendim. Ben Adana'daki son günümde izledim filmi. Ekip katılımına girememiştim ama bir merak da ettim. O yüzden o günkü gösterimine girdim. Ve gerçekten seçki içinde başarılı filmlerden biriydi. Hatta ben hariç bir tek Tuğba izlemişti. Ona da gidip demiştim ya bu film gerçekten güzeldi diye. Belki daha fazla ödül alsın bile isterdim hatta. siyasi söylemleri yüzünden içeri alınacak bir gazeteci baba ve ailesi üzerinden bence çok güzel bir hikaye kurmuş. Yurt dışından gelen abla ve kardeşin dinamiği bir yandan, boşanmış anne ve babanın kopamamışlık dinamiği bir yandan, 30'larında bir kadının hayatta hala ait olduğu yeri bulamaması ve bu yüzden depresyonda olması. Yani filmde herkesin kaybolmuşluğunu çok güzel hissettim. İltişcan'ın karakteri de mesela keza onun da yolu belirsiz. Böyle bir şeylere kızgın, ailesine kızgın olduğunu sanıyor ama temelde o da neye kızgın olduğunu tam bilmiyor. Ya da daha hiçbir şeyle yüzleşememiş. Babasını sevmeyen bir kız portresi yaratmaya çalışırken hani sonlara doğru bunun da aslında böyle olmadığıyla burun buruna geliyor. Yani herkes evriliyor film boyunca ve bütün karakterleri gri bir şekilde yazmış. Bu çok hoşuma giden bir şey. Karakterlerin iyi ve kötü yanlarının bu şekilde hepsinin şeffaflıkla verilmesi. Mükemmel olmayan insanları, hataları görmeyi çok seviyorum sinemada. Tam olarak böyle bir filmdi benim için. Atmosferinde de hatta kıyıda ile benzettiğim çok anı oldu. Çünkü yine yazlık sinema kapsamında bir filmdi aslında. Ben gerçekten filmden çok keyifle ve mutlulukla ayrıldım.
Geldik ulusal yarışmanın son filmine. Filiz Kuka'nın yönetmenliğini üstlendiği Yüzleşme, bir aile hesaplaşması diyelim özetle. Oyuncu kadrosunda Asiye Dinçsoy, Nilay Erdönmez ve Okan Urun var ki Nilay Erdönmez yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Elit İşcan'la beraber paylaştı. Okan Urun da benzer şekilde yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülünü Necip Memili ile paylaştı. Evet, aramızda Asiye Dinçsoy fan club üyeleri var.
Gerçekten.
O zaman ben başlayayım. Bir kere şunu söylemek istiyorum Yüzleşme ile ilgili. Ekip gerçekten hani çok iyi bir ekipti. Bizim çok dikkatimizi çekti. Bir hafta boyunca tabii ki gözlemledik bu insanları, ekipleri. Bütün ulusal yarışma filmlerini tam kadro eksiksiz bir şekilde aynı hassasiyetle, aynı ciddiyetle oturup izlediler. Filiz Kuka harika bir insan. Çok güzel bir bizimle sürekli sohbet etti. Çok güzel bir iletişim kurdu. Bu anlamda çok iyiydi. Ama film ne yazık ki benim açımdan biraz zayıftı. Ben İstanbul Film Festivali'nde de izlemiştim. Asiye Dinçsoy gibi çok güçlü bir oyunculuğun baş karakter olmasına rağmen film beklenen etkiyi yaratmıyor ne yazık ki. Çünkü o isminin taşıdığı yüzleşmeyi, yani o iddialı ismin hakkını veremiyor. Aslında şimdi asıl gerçekler ortaya çıktıktan sonra yüzleşme başlar ve çözülmeler başlar. Biz gerçekler ortaya çıktıktan sonra o büyük büyük çözülmeleri göremiyoruz. Sanki esas yüzleşmenin başlaması gereken zamanda film bitiyormuş gibi oluyor. Bu birçok kişiyi şaşırtmış durumda. Tabii yönetmenin, Filiz Kuka'nın ya da Asiye Dinçsoy'un bununla ilgili çok mantıklı açıklamaları da var. Onları da anlayabiliyorum. Zaten hani tepkili değilim filme. Sadece böyle beklediğim etki daha fazlaydı. Onu bulamadım. Hatta ötenazi gibi bir kavramı ki bizim ülkemiz gibi ötenaziyi ağzına almaktan bile haşa çekinen bir ülkede bu kavramı tartışmaya açması, bu kavramla ilgili göndermeler yapması bile bence çok anlamlıydı. Bunun için bile tek başına hani Filiz Kuka'yı tebrik ederim ben. Asiye Dinçsoy da en iyi kadın oyuncu ödülünü alsaydı çok mutlu olurdum gerçekten. Sağlık olsun.
Ben bir şeyler ekleyeyim. Ulusal Seçkin'in açılış filmiydi Yüzleşme. Hikaye birçok insanı çok çekmiş. Ben söyleşide de biraz bunu fark ettim ama bana hiç öyle gelmedi. Ve filmle ilgili en büyük problemim şuydu. karakterlerin özellikle sınıfsal duruşları, böyle toplumdaki sınıfsal temsillerinin çok problematik olduğunu düşündüm. Hala böyle düşünüyorum. Bu hasta bakıcı karakterin hasta bakıcı olduğunu anlamam biraz zaman aldı. Sonrasında da hasta bakıcı karakterin hasta bakıcı olduğuna inanmam yine uzun bir zaman aldı. İşte bu tavırları, konuşmaları, annesinin tavrı, konuşması bana o kadar uyumsuz geldi ki hikayeye zaten giremedim. Ve hani şey diyorum, ödül de aldı bu karakter. Yani herhalde ben anlamıyorum, benimle alakalı bir problem var diye düşünüyorum. Çünkü yani en iyi yardımcı erkek oyuncuyu Necip Memili ile paylaştı ve ben Cam Perde'nin Alper Çankaya'sının alamadığı ödülü ona vermiş olmalarından yola çıkarak diyorum ki herhalde bende bir problem var. Çünkü Alper Çankaya alamayıp da bu karakter, yüzleşmedeki karakter aldıysa herhalde ben anlamıyorum. Neyse, bence Tuba'nın da dediği gibi filmin en büyük problemlerinden biri bu. Hani bir yüzleşme vaat ediyor izleyiciye ama hani vaat ettiği en somut şey bir yüzleşme sahnesiyken bunu da göremiyoruz. Hani birazcık giriş yapıp finale çeviriyor. Biraz hayal kırıklığı oldu benim için bu yüzden. Çünkü filmden beklentim çok yüksekti. Ama dediğiniz gibi ekip çok samimi. Filmi en çok Günsu beğendi. Yine o birazcık daha farklı şeyler söyleyecektir. Ve yüzleşmenin ekibi sürekli bir aradaydı. Hani partileri de kaçırmadılar, filmleri de kaçırmadılar. O açıdan kendilerine de buradan teşekkür etmiş olup sözü bırakayım.
Bu film benim 30. Altın Koza'da izlediğim ilk filmdi. Bununla açılış yaptım. Ve bu filmin beni Asiye Dinçsoy fanı yapacağından habersizdim. yine bir ilk film, bir kadın yönetmen ve bir kadın hikayesi aslında. Bunun getirdiği artı puanlar var bende. Fakat filmi ilk izlediğimde izlenimim hani bir şeylerin çok havada ve eksik kaldığıydı açıkçası. Bir şeyler yaşanmaya çalışılıyor, bazı sırlar ortaya çıkmaya çalışılıyor, böyle yüzleşmeye doğru gidilmeye çalışılıyor. Fakat böyle hiçbir yerinden tatmin olmuyorum ben filmin. Ne kardeşler arasında, ne baba ve kızlar arasında, ne Evren ile kızlar arasında söylenen hiçbir sözden tatmin olmama durumu vuku buldu bende. Bu yüzden de film bitince aslında böyle film de havada bir yerde son buluyor dedikleri gibi. Bu yüzden çok doyurmamıştı beni. Fakat film üzerine düşününce, üzerine de Asiye Dinçsoy ile söyleşi yapma imkanım olunca yüzleşmenin içindeki bu yüzleşememe durumuyla durumuna daha çok kafa yordum. Ve filmin yapmaya çalıştığı şeyin de bu doyuma ulaşamama hali olduğunu anladım biraz da. Mesela Asiye Hanım bana şöyle demişti. Hatice bir insanla ancak o kadar yüzleşebilir. Hani onun birine böyle bağır çağır, etrafı dağıt bir yüzleşmesi olamaz. Kimseye res çekemez. Böyle 2-3 cümle söyler, sonra der ki işte babam uyanmasın, aman kimse üzülmesin. Öyle akar gider demişti. Sonra dedim ki ya evet, aslında hani hayatta da birçok yüzleşme anını böyle yaşıyoruz. Karşılıklı sözlerin söylendiği o ana gelene kadar ki süreçte aslında yüzleşmenin bir parçası. Herkes uzun uzun cümlelerle ortalığı yıkarak yakarak tepki vermiyor. Bazen de aynı bu şekilde sakince akıyor olaylar. Yani bu da çok insanca bir şey. Buradan ele almasını da sevdiğimi fark ettim yani üzerinden vakit geçince. Ayrıca birinin acısını dindirmekle birini öldürmek ayrımına bakması, bu konu hakkında düşünmeye itmesi kesinlikle hoşuma gitti. Yani etrafında en az bir kişiyi bu şekilde yatağa düştükten sonra kaybetmiş olan her insan bence bu ayrımı sorgulamasına kesinlikle girmiştir. Yani üzerine çok fazla düşünebileceğimiz ve de tartışabileceğimiz bir nokta. Ve Filiz Kuka'nın bunu filmin derdi yapması ve düşünme ortamı sağlaması ayrıca önemli geldi bana. Bir de filmde kimse büyük büyük oynamıyor. Yani herkes böyle güzel bir frekansta, aynı frekansta. Yönetmenin yapmaya çalıştığı şey de buymuş keza. Ve iyi oyunculuğun böyle büyük oynamaktan geçmediğinin de kanıtı gibi film. Filmin iki oyuncusu da zaten ödül aldı. Gönül isterdi ki Asiye Hanım'a da ödül gitsin. Kesinlikle tertemiz bir performanstı bence. Biz ödül töreninde birazcık üzüldük Tuba'yla ama ödül gitmediği için. Ve ekip olarak da kesinlikle film hafızasının böyle favorisi oldular. Her filmi yakalamaya çalışmalarıyla, böyle enerjileriyle falan. Çok da büyük zevk aldım Asiye Hanım'la röportaj yaptıktan sonra. Gerçekten bütün ekibe öpücükler diyorum.
Siz Asiye Dinçsoy ödül alsın diye beklerken biz de ödül töreninde farklı yerlerde oturuyorduk çünkü. Hilal'le yan yana Selen Kurtaran ödül alınca bayağı çığlık çığlığa sevinmiştik. Demek ki bayağı da fikir ayrılığı varmış aramızda. Bunu da konuşmamıştık çünkü öncesinde.
İçimizde zaten ödül bahisine en çok kazanan da Nazlı oldu. Biz ödül töreninden önce onunla beraber kategorileri yazdık ve tahminlerimizi belirttik. Dedik ki işte kim en fazla bilirse o kazanacak. Nazlı 7 tane tutturabildi, ben 6 tane tutturabildim. Demek ki ödül tahminleri konusunda Nazlı'ya daha çok burada güvenmemiz gerektiğinin de bir kanıtı da var yani. Güzel haftaydı gençler gerçekten. Çok dolu dolu bir festivaldi. Cumhuriyetimizin 100. yılına, Altın Koza'nın 30. yılına yakışan bir festivaldi, bir programdı. Çok eğlendik gerçekten. Katılan ekipler de hani nasıl diyeyim, etkileşim, çantalarımız, ne bileyim, bu şeydi yani. Hani ortam her sene güzel oluyor gerçekten ama bu sene ayrı bir keyif aldık galiba hepimiz. Biz de ekip içinde bulunmaktan daha çok keyif almaya başladık ve bu gerçekten yansıdı herhalde tüm işlerimize de. Festival ekibine tekrar teşekkür ediyorum ben. Bizi ağırladıkları ve bize sundukları güzel programlar, aktiviteler için. Eklemek istedikleriniz var mı sizlerin de?
Merve Hanım fotoğrafımızı paylaşmış Instagram'da. Benim CV'me falan yazacağım derecede bir olay o. Bunu eklemek isterim. Söyleyecek de başka hiçbir şeyim yok. Çok teşekkür ederim. Seneye görüşürüz.
Asiye Hanım da bizim fotoğrafımızı
paylaşmış. Kesinlikle biz de bunu CV'seydik.
Her festivalde bir fav celebrity ediniyoruz galiba. Bu da onlardan biri oldu. Ben de mesela hani böyle tanıdığıma çok mutlu olduğum insanlardan biri de Tunahan Kurt oldu. Bir sonraki Altın Koza'da görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim o zaman
dinleyicilerimize. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Hoşça kalın.